Ayrım 24.
İktidar organı Ulus Gazetesi bile, hatta şunu da görelim, Ulus Gazetesi'nin birinci sayfasının sağ köşesinin günlük yazarı Peyami Safa'ydı. Sağcı olmasıyla ünlü Peyami Safa, 1950 seçimlerinde CHP'nin Bursa listesinden milletvekili adayı da olacaktı. Sabahattin Ali'nin öldürülmesi üzerine yazdığı yazıda, onun öldürülmesi üzerinde değil de kaçması üzerinde durdu. Sabahattin Ali ve benzerlerine hoşgörü gösterilmesini eleştirdi. Şöyle dedi: Sabahattin Ali'nin Bulgaristan'a kaçmaya ve oradan Rusya'ya geçip kendisine yıllarca müsamaha gösteren rejimi yıkmaya davranması, o hoşgörücü arkadaşların ne kadar boşgörücü olduklarını meydana çıkardı. Peyami Safa'ya göre Sabahattin Ali ve Nazım Hikmet gibilerin düşüncelerini yazmalarına hoşgörü gösterenlerin bir kısmı onların kafadarıydılar. Öteki kısmı iyi niyetli olsalar bile enayiydiler. Bu tezini şöyle açıklıyordu Peyami Safa: İyi niyetli arkadaşların onlardan gelen dostça telkinlere kapılarak bu kadar enayice düşünmelerine şaşmamak elden gelmiyor. Onların hürriyet ve müsamaha ekmeye uğraşırken farkında olmadan rejimimizin ve bağımsızlığımızın mezarını kazdıkları ak üstünde kara vuzuhuyla, yani açıklığıyla göründü. Bence asıl şimdi Peyami Safa'nın bu yazısını yıllar sonra koleksiyonlara bakıp okurken şaşmamak elden gelmiyor. Şaşılacak şey Peyami Safa'nın o zamanlar Ulus'un birinci sayfa yazarlığına getirilmiş olması değil, milletvekili adayı gösterilecek olması da değil. CHP'de artık onun gibi sağ çizgide olan bazı bakanlar da dahil daha birçok milletvekili var. Hasan Ali Yücel gibi bakanların yerine Reşat Şemsettin Sirerler, Tahsin Bangoğlular gelirken Fadih Rıfkı Atay gibi yazarların yerine de Peyami Safa'lar gelmiş. Şaşılacak şey, Peyami Safa'nın bir yazar meslektaşının hunharca öldürülmesini neredeyse yok sayıp onu suçlaması da değil, Peyami Safa'nın tabiatı buna müsaitti. Ama şaşılacak şey şu, Sabahattin Ali gibi yazarlıktan başka suçu olmayan bir yazara hoşgörü göstermeyi, rejimimizin ve bağımsızlığımızın mezarını kazmakla eş anlamı sayan bir saçmalığın İktidar Sözcüsü gazetenin birinci sayfasında yayımlanması. Türkiye'nin bir yazarının yazma hakkı fiilen elinden alınmış, yazdıklarını bugün yazsa, hatta yazdıklarının 10 kat 100 kat daha şiddetlisini yazsa ona kimse bir şey demeyecek. Ama o zaman yazdıkları suç sayılıyor, sık sık hapse girmiş, daha da girecek. Zaten hapis dışında yaşadığı hayat da hapishane hayatı gibi. Her an yakalanıp tutuklanması ihtimali var. Bu çaresizlikten kurtulmak için kaçmaktan başka çare bulamamış. Bu yüzden mi mezarı kazılacak rejimimizin, bağımsızlığımızın? Rejimimiz, bağımsızlığımız tek tek yazarların yazdıklarıyla veya ülkeden çıkıp başka ülkeye gitmeleriyle pat diye devrilip mezara girecek kadar zayıf mı? İktidar sözcülüğünün sorumluluğunu taşıyan bir gazete böyle bir zaafı kabul eder mi? Ama işte dönem öyle bir dönemdi ki komünizm tehlikesine işaret eden her iddia ne kadar mantıksız olursa olsun geçerli sayılıyordu. Komünizm tehlikesine karşı olduğu varsayılan eylemlere de kanunsuz olsalar bile olur böyle vakalar diye bakılıyordu. Cinayetlere bile. Cinayetin cezası 21 ay hapis. Dönelim Sabahattin Ali cinayetini vatani vazifemi yaptım diye gerekçelendiren katil Ali Ertekin'e. Onun duruşması Kırklareli Ağır Ceza Mahkemesi'nde başladı. 1,5 yıl kadar sürdü. 15 Ekim 1950'de sonuçlandı. Adam öldürme suçunun cezası eğer cinayet evvelden tasarlanıp planlanarak hukuki deyimiyle taammüden işlenmişse idamdı. Öyle değilse 18 yıldan başlıyordu. Ama mahkemenin hafifletici sebepleri göz önünde tutarak Ertekin'e verdiği ceza da 1950'nin Temmuz ayında çıkarılan af kanununun kapsamına girdi. Ertekin 21 ay kadar yattıktan sonra tahliye edildi. Cinayetle ilgili ilk soruşturma sırasında da mahkemedeki duruşma sırasında da pek çok soru ortaya çıktı ve bunlardan çoğu yanıtsız kaldı. Bunlar o dönemdeki siyasal koşullar altında hemen değil ama daha sonra çeşitli yayınların, kitapların konusu oldu. Eldeki bulgulara göre varsayımlar oluştu. Biri Ali Ertekin'in zaten bir milli emniyet ajanı olduğu ve Sabahattin Ali'yi milli emniyetin de bilgisi altında hazırlanan plana göre öldürdüğüydü. Bu hizmetinin karşılığı olarak cezası sembolik düzeye indirilmiş ve hayatının daha sonraki bölümünü rahatça geçirmesini sağlayacak önlemler alınmıştı. Ötekine göre Ali Ertekin asıl katil değildi. Onun ilk işlevi Sabahattin Ali'nin kaçış girişimini milli emniyete haber vermek ve onu yakalattırmaktı. Sabahattin Ali Milli Emniyet'in bir ekibince yakalanıp gizli bir yere götürülmüş, orada sorguya çekilmiş ve orada ya kasıtlı olarak ya da kazayla öldürülmüştü. Cesedi ilk bulunduğu yere daha sonra konulmuştu. Ertekin'e ikinci bir işlev olarak suçu üstlenme görevi de düşmüştü. Üçüncü bir varsayım, ikinci varsayım gibi başlıyordu ama bitişi farklıydı. Sabahattin Ali başka yerde öldürülmüş ama cesedi yok edilmişti. Bulunan ceset Hürriyet'in bir ara yazdığı gibi Sabahattin Ali'ye ait değildi. Ona aitmiş gibi gösterilmesi Ali Ertekin'in düzmece ifadesine dayanak oluşturmaktı. Her üç varsayım daha başka sorulara da yol açıyordu. Bu cinayetin planlayıcısı yani gerçek sorumlusu kimdi? Milli Emniyet mi? Milli Emniyet'in içinde yönetimden bağımsız hareket eden bir grup mu? Ayrıca bu işte hükümetin ilgisi neydi? Hükümet veya hükümetin bazı bakanları bu cinayetin işleneceğini önceden biliyor muydu? Kararı onlar mı vermişlerdi? Veya verilen bir kararı onaylamışlar mıydı? Cinayeti önceden bilmiyorlarsa öğrendikten sonra ne yapmışlardı? Ali Ertekin'in gazetelere yansıyan ifadesine mi inanmışlardı? Yoksa cinayette Milli Emniyet'in parmağı olduğunu gördükleri halde olayı örtbas etmeyi mi yeğlemişlerdi? Ya da bütün bu varsayımlar yanlış da Ali Ertekin'in anlattıkları doğruysa Ali Ertekin'in cezası niçin o kadar hafif kalmıştı? Bunlar yazıldı, konuşuldu, tartışıldı. Fakat şu veya bu varsayımı doğrulayacak kanıtlar ortaya çıkmadı. 1980'li 1990'lı yıllardaki daha birçok siyasi cinayet gibi Sabahattin Ali'nin öldürülüşü de birçok yönüyle karanlıkta kaldı. Dileriz bir gün onu da ötekileri de aydınlatan çalışmalar yapılması mümkün olsun. 15. Mülkiye Mülkiye. Evza ne demek, mücennah ne demek? Siyasal bilgiler ve basketbol. Annemin ameliyatı. Geriye dönen vapur. Bu zıkkımı içeceksen oturarak iç. Sakal bırakma hürriyeti yok mu? Peki, lise bitiyor. Şimdi nereye gideceğiz? Lisenin son sınıfının başlangıcındaki fen mi, edebiyat mı, yol ayrımında edebiyat şubesine geçtikten sonra fakülte seçme olanaklarım zaten azalmıştı. Tıp fakültesi ve teknik üniversite gündemden çıkmıştı. Geriye kalanlardan Ankara'da olanlar arasında beni ilgilendirenler hukuk fakültesiyle siyasal bilgiler okuluydu. Hukuk fakültesi alanı en geniş olan fakülteydi. İnsan oradan çıkınca avukat da olur, hakim de olur ama isterse gazeteci dahil her şey olurdu. Siyasal bilgilerin adı o sırada okuldu. Fakülte adını alıp Ankara Üniversitesi'ne bağlanması söz konusuydu ama bu henüz gerçekleşmemişti. Ankara Üniversitesi yeniydi. 1946'da Hasan Ali Yücel zamanında çıkarılan ve üniversitelere özerklik tanıyan yasayla kurulmuştu. O vakte kadar Türkiye'de üniversitesi olan il sadece İstanbul'du. İki üniversitesi vardı. 1863'te Darülfünun adıyla kurulup 1933 reformuyla üniversite adını alan İstanbul Üniversitesi ve 1944'te Mühendislik Mektebi'nin üniversiteye dönüştürülmesiyle kurulan Teknik Üniversite. Türkiye'nin şimdi 2004'te 74 olan üniversite sayısı 2'den ibaretti. Ankara Üniversitesi ile birlikte 3'e çıkmıştı. Üniversitelerin klasik fakülteleri dışındaki yüksek okullarının adları ya okul ya enstitü ya da akademiydi. Yüksek Ticaret Okulu, Yüksek Ziraat Enstitüsü, Güzel Sanatlar Akademisi gibi. Onların çoğu da İstanbul veya Ankara'daydı. Öteki şehirlerde yüksek öğrenim yapma olanağı yok denecek kadar azdı. İzmir'de bile yüksek okul olarak bir tek Yüksek Ticaret Okulu vardı. Ticaret dışındaki bir dalda öğrenip görmek isteyen lise mezunları, Türkiye'nin geri kalan tüm illerindeki gibi İzmir'den de ya İstanbul'a ya Ankara'ya gitmek zorundaydılar. Evet, Ankara'da hukuk fakültesine mi, siyasal bilgiler okuluna mı, hangisine gitmeli? Hukuk fakültesinden çıkanların meslek alanı daha genişti ama siyasal bilgiler bana daha cazip geliyordu. Anne tarafından akrabamız, sonradan Sayıştay Başkanlığı da yapacak olan Servet Taç Yıldız, sonraki soyadıyla Şamlıoğlu, ben lise sondayken siyasal bilgilerde öğrenciydi. Beni bir kere oraya götürdü, okulu gezdirdi, anlattı. Verdiği bilgilerin özeti şuydu. Siyasal bilgiler eski adıyla mülkiye aslında devlete yüksek memur yetiştirmek için kurulmuştu. Ama oradan Hüseyin Cahit Yalçın gibi gazeteciler, Şükrü Saracoğlu gibi politikacılar, Cahit Sıtkı Tarancı gibi şairler de çıkmıştı. Kaldı ki devlete yüksek memur olmak da fena bir şey değildi. Öğrenciler ilk 3 sınıfı hep birlikte okurlar, son sınıfta idare, maliye, hariciye diye 3 şubeye ayrılırlardı. İdareciler kaymakamlıktan başlayıp yüksek valiliğe yükselirler, hariciyeciler diplomat olurlar, maliyeciler isterlerse bakanlıkta çalışırlar, isterlerse sınava girip maliye müfettişi, hesap uzmanı olurlardı. Hepsi onurlu birer memleket hizmetiydi. Şanlıoğlu bunları anlattı. Memleket hizmeti, memleketin kalkınması, memleketin kalkınmasına katkıda bulunmak. Bu o zamanların Ankara'sına para kazanmaktan daha in olan bir hedefti. Benim eğilimim de öyleydi. O yolda çalışmak gazetecilikte de mümkündü ama devlet kadrolarında görev alarak da mümkündü. Atatürk devrimleriyle demokrasi ve komünizm arasına gidip gelirken kendisine bir de meslek arayan bir lise mezunu olarak düşünmeye başladım. Mesela kaymakam olsam, geri kalmış bir ilçeye gidip orayı gece gündüz çalışarak kalkındırsam, çağdaşlaştırsam, örnek bir yer yapsam, sonra vali olsam aynı şeyi il çapında yapsam, bu da beni çeken bir hedefti. Basketbolun önemi. Ama bir de basketbol konusu vardı ki motivasyon olarak o da önemliydi. Servet abi, ben Şamlıoğlu'na öyle derdim veya yazılışıyla Servet ağabey, bana okulu gezdirirken kapalı spor salonunu da göstermişti. Öğrenciler orada basketbol oynuyorlardı. Basketbol futbolun yanında o kadar popüler bir spor değildi ama benim çok hoşuma giderdi. Atatürk Lisesi'nin açık havadaki taşlı topraklı basketbol sahasında denemelerimi yapmıştım. Potaya atışlarımın önemli bir kısmı isabetliydi. Ayrıca boyum 1.80'in üzerindeydi. Bu bugünkü 12 dev adam boyundaki basketbolcuların yanında cüce boyu gibi kalır ama o zamanki basketbolcu adaylar arasında önemli bir avantaj sayılırdı. Bizim lisenin taşlı topraklı olduktan başka genellikle de topsuz sahasında basketbolumu geliştirme imkanım sınırlıydı. Basketbol zaten bir kapalı salon sporuydu. Basketbol oynamaya elverişli kapalı spor salonu da yüksek okullar arasında spor öğretmeni de yetiştiren Gazi Terbiye Enstitüsü dışında sadece Harbiye'de ve Mülkiye'de vardı. Zaten Harbiye ile Mülkiye o alanda ezeli rakip halindeydiler. İkisi arasındaki karşılaşmalar çok heyecanlı, bazen de kavgalı olurdu. Kavgalar Ankara'nın sadece spor çevrelerinde değil, siyasi çevrelerinde de sorun haline gelirdi. Çünkü bu devletin gelecekteki sivil kadrolarıyla asker kadrolarının kapışması demekti. Bir daha tekrarlanmaması için önlemler alınırdı. Bunları ben de uzaktan duyardım. O yılki maçta öyle bir kavga yaşanmış ve geçmiştekileri gölgede bırakmıştı. Bazı harbiyeliler mülkiyelilere palaskalarla hücum etmişlerdi. Mülkiyeliler de kendilerini salondaki spor malzemesini kullanarak korumaya çalışmışlardı. Mülkiyeden bir öğrenci yaralanmıştı. Buna karşı alınan ilk önlem olayın haberinin gazetelere yansıyışını hafifletmekti. Daha sonra da iki takım arasındaki maçlara bir süre ara verilmişti. Servet ağabey basketbol oynanan spor salonunu gezdirirken buradan tüm öğrencilerin faydalanabileceğini anlattı. İsteyen öğrenciler salon yöneticisine başvurur, salonun durumuna göre müsait bir zaman ayırtır, gelir spor yaparlarmış. İsterlerse basketbol da oynarlarmış. Top, forma, eşofman, lastik ayakkabı dahil tüm malzemeler zaten okul idaresindenmiş. Bu inanılmaz bir şeydi. Demek ki ben de siyasal bilgiler okuluna veya tüm öğrencilerin daha şık bularak söylediği gibi mülkiyeye girersem o salonda her zaman top bulup sporcu gibi de giyinerek basketbol oynayabilecektim. Satranç da var sohbette. Sadece basketbol değil, Servet abi beni kantine de götürdü. Satranç da oynayabilecektim. Ayrıca bol kitaplı bir kütüphane vardı. Büyük giriş salonunda banklara oturup öğrenciler arası sohbetler yapmak da vardı. Öğrencilerin büyük bir kısmı yatılıydı. O zaman burs usulüne geçilmemişti. Okulun bir bölümünde dershaneler, bir bölümünde de her birinde 50-60 kişinin karyolarının bulunduğu büyük yatakhaneler vardı. Yatılılara yemek okul idaresince veriliyordu. Yemekhane muntazamdı. Okulun her yeri bakımlıydı. Hizmet personeli yeterliydi. Her şey bu öğrenciler kısa bir süre sonra devlette görev alacak, statülerine uygun bir duruma şimdiden alışsınlar hesabıyla düzenlenmişti. Servet ağabey bir de mülkiyenin geleneklerini anlattı. O zamanki deyimle ananelerini dedi ki, mülkiyelilerin devlete, millete hizmet yolunda tesanüt yani dayanışma içinde olmaları esastır. Bu okul içinde başlar, karşılıklı saygıya, sevgiye dayanır. Küçük sınıftakiler büyük sınıftakilere saygı gösterir. Bir yere girilirken, bir yerde oturulurken ön sıraları onlara verir. Onlar da küçük sınıftakilere şefkat gösterir, sorunlarının çözümüne yardımcı olur. Bu ilişki okulda başlar ama hayat boyu devam eder. Bu da bence fena bir şey değildi. Küçük sınıftayken saygı görevi sana düşüyor ama büyük sınıflara geçtikçe sana saygı gösterenler artıyor. Devletin hem askeri hem sivil hiyerarşisindeki gibi kıdeme bağlı bir gelişme yani. Gerekçesi de belli. Bu saygı sevgi bağının gücüyle memlekete hizmet etmek. Zaten ilkokuldaki yeminimize de uyuyor. Yasam küçüklerimi korumak, büyüklerimi saymak, yurdumu, ulusumu özümden çok sevmektir. Servet Ağabey, mülkiyeliler arasındaki bu dayanışmanın başta hukuklular olmak üzere bazı kesimleri rahatsız ettiğini de anlattı. O rahatsızlığın sonucu olarak mülkiyelilere şaka yoluyla şöyle bir slogan yakıştırılırmış. Önce mülkiye, sonra Türkiye. Güya mülkiyeliler olaylara bu anlayışla bakarlarmış. Türkiye'den önce mülkiyeyi düşünürlermiş. Servet Ağabey bunun büyük bir haksızlık nedeninin de kıskançlık olduğunu söyledi. Görüşü şuydu. Mülkiyelilerin mülkiyeliliğe önem vermeleri mülkiyeyi değil, Türkiye'yi kalkındırmaktaki iddialarından kaynaklanıyordu. Hukuklular da mülkiyelilere sataşacaklarına aynı iddiayı sahiplenmeliydiler. Mülkiye'nin bir de marşı vardı, o da bu iddiayı taşıyordu. Servet Ağabey ilk kıtasını şiir gibi söyledi. Sonradan ben de marş olarak birçok defa söyleyecektim, şöyleydi. Başka bir aşk istemez, aşkınla çarpar kalbimiz. Ey vatan, gözyaşların dinsin, yetiştik çünkü biz. Gül ki sen, neşenle gülsün ay, güneş, toprak, deniz. Ey vatan, gözyaşların dinsin, yetiştik çünkü biz. Bu sözlerin başka bir aşka kapalıymış gibi görünen bölümü tabii biraz abartmalıydı. Ama vurguladığı şey belliydi. Biz vatanı sıkıntılarından kurtarmak, onun mutluluğunu sağlamak için yetiştik. Bunun için çalışacağız. Servet Ağabey bunun tarihçesini de anlattı. Marşın sözlerinin yazıldığı yıl 1918 yılıydı. Yani mütarekenin ilk yılı. Savaş sırasında kapatılmış olan mülkiye o yıl işgal altındaki İstanbul'da yeniden açılmıştı. Ama o açılış bir büyük yenilgi döneminin umutsuzluğu içindeki bir açılıştı. Marşın sözleri o umutsuzluğu yenme azmini yansıtıyordu. Yazarı bir mülkiye öğrencisiydi. Sonradan Cumhuriyet döneminde Başbakanlık Müsteşarlığı ve Büyükelçilik yapacak olan şair Cemal Yeşil. Bestesini de zamanın ünlü bestecisi Musa Süreyya yapmıştı. Tabii aradan geçen zaman içinde Türkiye'nin sorunları değişmişti. Ama o sorunları çözme ve toplumun mutluluğunu sağlama ihtiyacı değişmemişti. Mülkiyeliler de o ihtiyacı karşılamak için çalışmayı görev sayıyorlardı. Aynı marşı o anlamıyla söylemeye devam ediyorlardı. Servet Ağabey'in anlatım yeteneği yüksekti. Anlattıkça mülkiyeye girme hevesim artıyordu. Zaten onun da amacı buydu. Ama bunu buraya girmelisin diye doğrudan doğruya telkin etmek istemiyordu. Verdiği bilgileri değerlendirmemi, kararımı kendi başıma vermemi bekliyordu. Son olarak beni siyasal bilgilerin komşusu hukuk fakültesine de götürdü. Orayı da gösterdi. Mülkiye ile hukuk arasındaki rekabette kendi tutumu belliydi ama durumu bir de benim görmemi istemişti. Ankara Hukuk Fakültesi'nin binası mülkiyeninkinden büyüktü, giriş holü de sınıfları da. Ama mülkiyedeki imkanların çoğu orada yoktu. Ne spor salonu, ne satranç, ne de ders saatleri geçtikten sonra kantinde veya koridorlarda sohbet eden öğrenciler. Aslında hukuktaki öğrenci sayısı mülkiyedekinden çok fazlaydı. Mülkiyede toplam 600 dolaylarında öğrenci vardı. Hukukta birkaç bin. Ama yoklama yapılmadığı için o birkaç binin çoğu fakülteye hiç uğramazdı. Sadece sınav zamanlarında gelirlerdi. Sınavlarda başarısız kalanlar kıdemli öğrenciler arasına katılırdı. Devamda kusur etmeyen öğrencilerin de binayı sabah akşam canlı tutması mümkün değildi. Çünkü binanın içinde mülkiyedeki gibi yatakhane, yemekhane yoktu. Kantin de akşam olur olmaz kapatılıyordu. Devlet hesabını okuyan yatılı öğrenciler varmış. Onlar başka bir resmi binada kalıyorlarmış. Başka illerden gelip Ankara'da kalanlar da ya yeni yeni oluşan özel yurtlarda kalıyorlarmış ya da kendi aralarında birleşip tuttukları birkaç kişilik apartman dairelerinde. Sanırım oraya gittiğimizde vakit akşamüstüydü. Öğrencilerin büyük kısmı gitmişti. Kalanlar da yavaş yavaş gidiyorlardı. Herhalde bunun da etkisiyle binanın içindeki hava bana kasvetliymiş gibi geldi. Gene mülkiyeye döndük. Kantin doluydu. Giriş holündeki sohbetler koyuydu. Artık hiçbir tereddüde yer yoktu. Kararım kesinleşti. Ben mutlaka mülkiyeye girmeliydim. Bunu hemen Servet Ağabey'e söyledim. O da çok memnun oldu. Mutlaka girmeliyim ama... Evet, mutlaka mülkiyeye girmeliydim ama bunun küçük bir şartı vardı. Liseyi bitirip olgunluk sınavı verdikten sonra bir de siyasal bilgiler için yapılan özel sınavdan geçmem gerekiyordu. O sınava katılanlar da her zaman çok fazla oluyordu. Kazanmak kolay değildi. Ya kazanamazsam? O vakitler yüksek öğretim için merkezi sınav usulü yoktu. İstanbul'da da Ankara'da da birçok fakülteye, mesela hukuka, edebiyata, fene, dil tarihe sınavsız girilebilirdi. Hatta galiba tıbbiyeye de. Sadece belirli fakültelerde devlet hesabına parasız yatılı okutulacak olan sivil ve askeri öğrenciler için özel sınavlar açılırdı. Ötekiler istedikleri fakülte veya yüksek okullara gidip olgunluk diplomalarını vererek kayıtlarını yaptırabilirlerdi. O usulün işlemediği iki yer vardı. Biri İstanbul Teknik Üniversitesi'ydi, öteki de Ankara'daki Siyasal Bilgiler Okulu. İkisine de ister yatılı olsun ister yatısız kaydolmak için özgün bir sınava girip kazanmak gerekirdi. Siyasal bilgilerin ilk sınıfına 150 öğrenci alınıyordu. İlk 50'si Leyli, yatılı olarak kabul edilecekti. Daha sonraki 100'ü de Nehari, yani gündüzcü olarak. Lise son sınıfın sonundaki iki sınavdan sonra ona da hazırlanmak gerekiyordu. Ama lise son sınıfın sonundaki o iki sınavı geçmek de kolay değildi. 3 sınav arka arkaya. O yıllarda lise şimdiki gibi karne alınarak bitmezdi. Tüm derslerden başka öğretmenlerin de katıldığı bir kurul önünde sözlü olarak bir bitirme sınavından geçilirdi. Onu başaranlar lise mezunu sayılırlardı. İlk bölümde anlattım. Askerliklerini yedek subay olarak yapma hakkını kazanırlardı. Ama eğer yüksek öğrenime devam etmek istiyorlarsa bir de olgunluk sınavı vermeleri gerekirdi. Üniversiteye girme hakkı o sınavla kazanılırdı. Lise bitirme sınavlarında dersin sınıf öğretmeninin yanında başka okullardan gelen mümeyyiz öğretmenler bulunurdu. Ben o bitirme sınavları sürecine de sadece bir dersin sınavında zorlandım. O da tüm lise hayatımda hep en yüksek notları aldığım edebiyat dersinin sınavıydı. Öğretmenim Fevziye Abdullah Tansel başka okullardan da gelen mümeyyizlerin yanında benim başarılı olacağıma güveniyordu. Doğrusu ben de kendime çok güveniyordum. Başlangıçta bunda haksız sayılmazdım. Sorulara hemen cevap veriyordum. Fakat mümeyyiz hanımlardan biri bana Tevfik Fikret'in hem de çok iyi bildiğim bir şiirinden iki mısrağın anlamını sordu. Şiirin adı Bir Tasvir, resim önündeydi. Son mısrağı ünlüydü. Hak bellediğim bir yola yalnız gideceksin. Bana sorulan mısralar ise hala aklımdan çıkmaz. Şöyleydi. Gözler o bakırdan göğüs atlar. Bir kaplanın evzağı kadar tiz-ü mücenna. Bugünkü okurlarımdan bunun anlamını çıkarabilecek kimse olduğunu sanmıyorum. Bunun için evzanın vaziyetler, tavırlar anlamına geldiğini, tizin hızlı, mücennahın kanatlı demek olduğunu bilmek gerekir ki bunları artık kimse bilmez. Bilmesi de gerekmez.